Herkese merhabalar, Zengin Kanadı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Perşembe günü Instagram'da yaptığım poll'dan sonra bu bölüm kişisel gelişimle mi ilgili olsun yoksa finansal eğitim odaklı mı olsun açıkçası arada kaldım. Ama %50'niz finansal odaklı dediği için bu bölümü öyle yapalım. Şimdi haftayı kesin kişisel gelişim odaklı yapacağım ama çünkü tüm kalbime inanıyorum ki kişisel gelişimsiz hayatınıza çektiğiniz her bolluk, bereket ya farkındalık yoksunluğundan elinizden kayıp gider ya da kalsa bile hayattaki alabileceğiniz maksimum mutluluk ve doygunluğu tek başına para size sağlayamaz. Şimdi bunları haftaya konuşuruz. Bugünün konusuna geçelim. Mutual Fund yani Türkçe adıyla yatırım fonları ve real estate yani emlak yatırımı, gayrimenkul yatırımı arasındaki benzerlikleri, farklılıkları biraz daha size açmaya hedefliyorum bu bölümde. Eğer konuyla ilgili hiçbir bilgi birikiminiz yoksa merak etmeyin çünkü bu podcast'in amacı tam olarak da bu. Yani herkes tarafından bilinmeyen finansal konuları daha basitleştirilmiş bir dilde sizlere aktarmak. Tabii ki de Kanada odaklı gidiyorum ama Amerika'dan dinleyeniniz ya da Türkiye'den dinleyeniniz varsa çok da yararlı bulabileceğiniz bilgiler çünkü bunlar biraz evrensel, her ülkede söyleyeceğim şeyler geçerli. Şimdi podcast içerisinde olabildiğince İngilizce terminolojiye de değiniyorum ki bunu size sağlarsam kulağınız bir aşina olur ve karşınıza çıkınca aa bak ben bunu Zengin Kanadalı'nın şu bölümünde duymuştum diyebilin diye. Şimdi gelin başlayalım. Öncelikle bu konuya balıklama atlamadan önce bir kendinize sorun. Nedir finansal özgürlük ve nasıl finansal özgürlüğe ulaşır bir insan? Cevabınızı birkaç madde içerisinde sıralayabiliyor musunuz öncelikle? Yoksa siz de çoğu insan gibi böyle bir kal mı geliyor bu soruyu duyunca bilmiyor musunuz yanıtını? Şimdi bir kere bu sorunun cevabı sizde açık ve net olmadan hiçbir finansal odaklı podcast, öğreti ya da bilgi işinize yaramaz. Çünkü biz insanlar bir kavramın idraki için önce atom seviyesinden başlayarak o kavramı kafamızda oturturuz. Ondan sonra o kavramla ilgili bilgi donanımı esas olarak başlar. O yüzden ben bunun çok avukatı olduğum için size birkaç basit açıklamayla başlayacağım. Umarım oradan da yatırım fonlarına ve emlak yatırımlarına kolayca geçeceğiz. Şimdi nedir finansal özgürlük? Finansal özgürlük bir yaş değildir. Biz bunu daha önce finansal özgürlük bölümünde konuşmuştum. Bir finansal sayıdır. Gelirlerinizin, giderlerinizin üstünde olma halidir. Emekliye ulaşma durumudur başka adıyla. Ve paranın sizin için çalışır duruma gelmesidir. Budur finansal özgürlük aslında. Bununla ilgili daha derinlemesine duymak istiyorsanız bu bölümden sonra mutlaka finansal özgürlük nedir bölümünü dinlemenizi tavsiye ederim. Yanılmıyorsam ikinci bölümde. Şimdi bu tanımı oturttuktan sonra finansal özgürlüğe ulaşmanın 3 kolay noktasını konuşalım. 3 kolay noktası değil açıkçası 3 noktasını konuşalım. 1. Daha fazla tutum ve para biriktirme alışkanlıkları geliştirmeniz. Çünkü öncelikle zaten birikim seviyesini, birikim aşamasını hayatınızda geçmedikten sonra zaten yatırım kısmına geçemiyorsunuz. O yüzden birikim aşamasını önce bir oturtmanız lazım. 2. Finansal okuryazarlığınıza vakit ayırmanız lazım. Finansal eğitimi bu illa bir para yani bir para ödeyip alınan bir eğitim değil. Zaten okullarda biz bunu öğrenmiyoruz biliyorsunuz ki. Bu finansal eğitimi bilen ve okuryazarlığı olan insanlarla haşır neşir olmak, podcast dinlemek, kitap okumak bunlara kendiniz için yatırım yapmanız. 3. Daha iyi bir finansal stratejiye sahip olmak. Bu da yatırım aşamasında geliyor. Yani risk seviyenize göre farklı yatırım araçlarını daha efektif bir şekilde kullanabilmek. Bu da zaten şimdi konuşacağımız işte yatırım fonları ve gayrimenkul yatırımları gibi yatırım araçlarından geçebilir. O yüzden finansal özgürlüğe ulaşmanın 3 noktası var. Bir para biriktirin, finansal okuryazarlığınıza odaklanın ve finansal stratejinizi geliştirin. Tabii ki de finansal bir danışmanla. Şimdi mutual funds yani Türkçe adıyla yatırım fonları. Küçük çaplı aslında yatırımcıların yani sizin benim gibi maaşı çalışıp biriktirdiğinizi yatırmak isteyenlerin başvurduğu fonlar. Bu yatırım fonunda biriktirdiğiniz tasarrufları sermaye piyasalarında olan şirketlere yüzdelik bir dağılımla dağıtıp hisse alma şansı size verir. Bu da daha çeşitlendirilmiş bir portfolyo ile daha az risk taşımanıza yardımcı olur. Şimdi ne demek daha az risk? Düşünün, bir yatırım portfolyosu içerisinde paranızın %100'ünü A şirketinin hislerini almak için harcadınız. Bu mu daha az riskli? Yoksa paranızın %25'ini A şirketine, diğer %25'ini B şirketine ve %50'sini C şirketine yatırdınız. Yani parayı dağıttınız. Bu mu daha az riskli? Yani tabii ki ise ikincisi, değil mi? Çünkü daha az riskli, yani portfolyonuz çeşitlendirilmiş oluyor. Bu da daha az bir risk almanıza sebep oluyor. Yatırım fonu aslında budur. Yani yüzdelik dağılım dediğimizde böyle çok çok zor bir anlam olmasın. Budur aslında. Farklı şirketlere farklı oranlarda paranızı yatırmanız. Bunlar da aynı portfolyo içerisinde bulunur. Genellikle de şirketler aynı sektördendir. Çünkü sektör seçersiniz siz yatırım fonu seçtiğinizde. Tabii ki de yatırım fonları içerisinde kendi içlerinde sektörüne göre ve yatırım yaptığı şirketlerin yüzdelik dağılım oranına göre daha çok riskli ve daha az riskli olarak kategorilendirilir. Ama genel olarak tek bir şirkete yatırım yapmaktan, yani sadece gidip Apple hisseleri almaktan çok daha sizin risk seviyenizi azaltacak bir durumdur. Yatırım fonlarına yatırım yapmaya 18 yaşında başlayan arkadaşım da var örneğin. Yan işinizde biriktirdiğiniz parayla buna başlayabilirsiniz. Bir öğrenci olarak da başlayabilirsiniz. Ya da 35 yaşında yeni taşındığınız bu ülkede, yani Kanada'da, paranızın enflasyondan dolayı etkilenmemesi, değer kaybetmemesi için de başlayabilirsiniz. Herhangi bir yaşı yok ama ne kadar erken başlarsanız, bu her yatırım için geçerli, bu sizin emeklilik fonunuz için de geçerli, o kadar hızlı yararını görürsünüz ve o kadar da risk toleransınız yüksek olur. Şimdi, emlak ve gayrimenkul yatırımı ise, bunda yalnız şunu altını çok iyi çizeyim, Kanada'da özellikle primary residence'dan bahsetmiyorum burada. Yani ilk evinizi satın almanızdan bahsetmiyorum. Yatırım dediğimiz şey için ikinci ev olması gerekir. Yani ben burada emlak ve gayrimenkul yatırımı derken onun bir açıklamasını yapayım. Primary residence. Yani ilk evinizi aldıktan sonra yaptığınız ikinci eviniz için bahsediyorum. Çünkü ilk eviniz yatırım olarak sayılmaz. Bu Kanada'da böyle. Başka ülkelerde eminim böyledir. Ama ikinci eviniz bir kira alımı olduğu için yatırım olarak sayılır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller için de ipotekler genellikle yüksek faiz oranlarındadır ve ortalama %20'sini ya da daha fazlasını peşinat olarak alır banka. Şimdi gayrimenkul yatırımı ve yatırım fonlarının benzer yanları olduğu gibi farklı yönleri de var. Ondan bolca bahsedeceğim zaten. Ama öncelikle benzer yanlarından bahsedelim. 3 maddeye topladım sizler için. 1. 2 yatırımda, yani yatırım fonlarında, gayrimenkul yatırımında paranızın hiçbir zaman sıfıra düşmez. Hiçbir zaman düşmez. Yani koyduğunuz paranın sıfıra düşmesi imkansızdır. Değer kaybedebilir, değer artabilir ama sıfır asla olmaz. 2. Zaman içerisinde iki yatırım seçeneği de iniş çıkışlar gösterebilir. Ama bu iniş çıkışların çıkma ve düşme oranı tabii ki de risk tiplerine göre farklılaşır. Bu da zaten riskin esas tanımıdır. İniş çıkışa göre ne kadar toleransınız olduğu. 3. Benzer yanlarına bahsediyoruz. Zaman içerisinde iki yatırımda, yani yatırım fonlarında, gayrimenkul yatırımı da ne olursa olsun değerinde yükselme gösterir. Hep bakarsınız chartlara, değil mi? Ne olur? İniş çıkış olmuş. 2008'de patlamış balon, bir aşağı inmiş bütün ev fiyatları. Ama ne olmuş sonra? İniş çıkışla birlikte seneler içerisinde yukarı doğru bir izleme olmuş. Yani siz mutlaka şunu görmüşsünüzdür. Şu anda aldığınız bir ev, yani 10 sene sonra çok daha fazla paralara dönüşebilir. Ama o evi elinde tutabilme olasılığınız da şu anki risk tolerans durumunuza göre, faiz oranına göre değişen bir durum. O yüzden aslında bu 3 maddeye topladığım, dediğim gibi, benzer yanları iki yatırımda asla sıfıra indirmez paranızı, iniş çıkışları olur ikisinin de ve ne olursa olsun değerde yıllar içerisinde bir yükselme görürsünüz. Şimdi yatırım fonları ve emlak yatırımının farklı olduğu kısımlar bolca. Biraz çok elma armut karşılaştırması yapmak istemiyorum ama arada bir avantaj ve dezavantajından kısaca bahsedeceğim. Tabii ki de bana soru sorabilirsiniz bu bölümden sonra ya da kendi fikirlerinizi sunabilirsiniz. Çok memnun olurum açıkçası. Şimdi 6 önemli yok pardon, 5 önemli fark nedir? Onlara yoğunlaşalım. Ve her farklılıktan sonra hangisi daha avantajlı bir de onları görelim. Şimdi ödenen miktarlar. Yatırım fonları, İngilizceleri mutual funds. Şimdi eğer pasif yatırım fonlarına zaten sahipseniz herhangi bir ek ücret ödemezsiniz. Sadece hisseleri alırsınız. Ama bu da sizin yatırımlarınızın aktif olarak yönetilen ve bilinçli olarak seçilen fonlara göre daha az performans gösterebilme riski verir. O yüzden daha fazla para kazandırma kapısı açmayabilir. Eğer diyelim ki aktif olarak yönetilen bir yatırım fonunu seçerseniz ödeyeceğiniz tek ek miktar aslında management fee. Bu da %1 ile 3 arasında değişen bir fon yöneticisine sunulan miktar. İngilizce adıyla veriyorum. MER yani Management Expense Ratio olarak geçer. Ödenen miktarlarda tabii gayrimenkule geldiğimizde inanılmaz bir liste var, değil mi? Çünkü bir konut alımı için yüksek paralar ve bu yüksek paralarla birlikte bir sürü ek miktar binebiliyor. Örneğin yasal ücretler, emlak vergisi transferi, yıllık emlak vergisi, faturalarınız, ev ve sorumluluk sigortası, spekülasyon vergisi, satış sırasında emlakçı ücreti, yani satış olduğu anda, mülkü kiralarken mülk yönetim ücreti, boşluk maliyeti veya mülk satmak için daha bir sürü yasa ücretler sıralayabilirim size. O yüzden hangisi daha avantajlı diye sorarsak aslında bu kesinlikle sizin kendi risk toleransınıza göre değişir ama bu farklılıkta tabii ki de yatırım fonları daha az parayla yatırım olanağı sunduğu için daha avantajlı olabilir. İki farklılıkları, faiz oranları ve tipleri. Yatırım fonlarında geri dönümler bileşik faiz üzerinden oluyor. Yani yatırım fonları yatırımcılar için bileşik faizin aslında faydalarından yararlanmayı en kolay şekilde sunuyor size. Yani ne kadar çok para yatırırsanız ve o kadar uzun süre oturursa o kadar bileşik faiz kazanırsınız. Bu da tabii ki de daha çok kazanma şansı size sağlar. Emlak yatırımında ise basit faiz bir geri dönüm var burada. Ama aldığınız gayrimenkulün değerindeki artış, faiz artışına göre eğer daha önemli bir faktörse sizin için, diyelim ki bir yatırım konutu sahiplendiniz ve 3 sene sonra etrafında yeni siteler kuruldu, metro kuruldu, üniversite açıldı, ya böyle şeyler oldu. Tabii ki de bu durum konutun değerini inanılmaz şekilde arttırır ve daha yüksek miktardan ileri satış yapmanızı sağlayacak şeyler. O yüzden burada evet tabii ki de faiz oranları ve tipleri açısından basit faiz ediyoruz. Ama konutun yerine de bakmak lazım ve diğer değerlendirmelere de bakmak lazım. O yüzden hangisi daha avantajlıdır diye bir şey söz konusu olmaz burada. Çünkü gerçekten duruma göre değişebilecek bir şey. O yüzden elma ve armut karşılaştırması yapmak istemiyorum dediğim gibi. Şunu demek istiyorum. Tabii ki de alınan gayrimenkulün değerindeki artış basit faiz olmasına rağmen yüksekse eğer yatırım fonlarına, eğer yüksekse değeri yatırım fonlarına rahatlıkla geçebilir. O yüzden duruma göre değişen bir avantaj durumu söz konusu burada. Üçüncü farklılıkları satış imkanı. Yatırım fonları liquid asset yani Türkçesiyle değeri kolayca nakit paraya dönüştürülebilen varlıklar. Yani varlık değeri. Satışı kolay demek bu kısacası. Yani siz yatırım fonlarını eğer değiştirmek, paranızı çekmek isterseniz bunu bir gün içerisinde talep edip paranızın en fazla 3 iş günü içerisinde hesabınıza yatırıldığını görebilirsiniz. Tabii ki de yatırdığınız orandan daha fazla mı daha mı az olduğunu kim belirleyecek? Piyasadaki fiyat belirleyecek. O yüzden bir pazarlık yapma şansınız olmaz burada. Parayı çektiğinizde sattığınız hissenin değeri neyse o değerin hissesini ve parasını geri alırsınız. Hisse sayınız kadar. O yüzden yatırım fonları o açıdan hani kolay nakite çevrilebilmesi açısından avantajlı. Ama piyasadaki durumun yani piyasadaki duruma göre dezavantajlı ya da avantajlı olabilir. Şimdi emlak yatırımına geldiğimizde satış imkanında fixed asset'tir emlak. Yani ne demek? Türkçe adıyla elinizde uzun süre tutmanız gereken ve böyle ancak böyle kar edebileceğiniz bir varlık türü. Kolayca nakite dönüştüremezsiniz zaten. Çünkü neden? Satış imkanı ancak gayrimenkulü alacak başka bir kişi ya da kurum bulduktan sonra gerçekleşir. Aşağı yukarı bir market fiyatı, piyasa fiyatı mutlaka ki olur. Bulunduğu bölgeye göre, konutun durumuna göre. Ama gene de pazarlık üzerinden bir satış fiyatı belirlendiği için bu yatırım fonunun piyasadaki, yani fixlediği fiyatın daha mı altında daha mı üstünde, ona göre değişir. Yani avantajı da dezavantajı açıkçası değişir. Bu pazarlık aşaması, yani satıcı olarak eğer çok istenen bir bölgedeyseniz lehinize olabilir, ama eğer çok istemeyen bir bölgedeyseniz de fiyatı düşürmeniz gerekir. Satıcı bulduktan sonra bu varlık fiyatının hesabınıza geçmesi, yani emlak yatırımını sattıktan sonra hesabınıza geçmesi 3 hafta ile en az, bu arada 1 sene hatta 2 sene sürebilir. O yüzden fixed asset dedik ya, yani çünkü kolayca nakit paraya çeviremiyorsunuz bunu. Tabii şimdi hangisi daha avantajlı satış imkanı kategorisine geldiğimizde, eğer risksiz ve kolay nakit paraya dönüştürülebilen bir yatırım arıyorsanız, mutual funds, yani yatırım fonları en güzeli, en temizi. Çünkü satış imkanı var ve 1 ile 3 gün arasında kısa bir şekilde banka hesabınıza geri geçiyor. Tabii ki de risk toleransı yüksek ve kazancı da yüksek olan gayrimenkul yatırımlarında, eğer öyle bir portfolyonuz da varsa, sizin bilgi donanımınıza göre, yani uzun vadeli bir yatırım zaten aldığınızı farkındasınızdır. Onun da avantajını daha sonra, eğer toleransınız yüksekse, alırsınız, görürsünüz. Dördüncü farklılıkları yatırım fonları ve gayrimenkul yatırımı arasındaki değiş tokuş yapma imkanı. Aslında satışa çok benziyor, değil mi? Yani değiş tokuş yapma imkanınız var mı yatırım fonlarında? Gayet basit bir süreç. Finansal danışmanınıza gidip hangi mutual fund'dan çıkıp hangi sektördeki ve risk oranındaki başka bir yatırım fonuna giriş yapmak istediğinizi beyan etmeniz yeterli. Ya da finansal danışmanınıza oturup bunu bakmanız yeterli. Ama emlak yatırımında tabii ki de gayrimenkul değiş tokuşu kolay bir süreç değil. Çünkü ilk kategoride bahsettiğim gibi ek fiyatları ödedikten sonra satmaya karar verip bir alıcı bulmanız lazım. Ve hala kar etmişseniz o durumdan, işte o zaman yeni bir konut için başka bölgeye başvurabilirsiniz. O da gene ev kredi alabilme ve size sunulan ve kredi skorunuza göre belirlenen yeni faiz oranına bağlı olur. Beşinci farkındalık. Aslında bu benim en sevdiğim konulardan bir tanesi, duygusal bağlantı. Para psikolojisi. Yatırım fonları dijital bir varlık türü. Yani elle tutamıyorsunuz, duvarlarına dokunamıyorsunuz böyle. O yüzden duygusal değeri biraz düşük olabilir bazıları için. Ayrıca da piyasanın iniş çıkışları da çoğu insanın çok böyle kalbini kaldırmadığı bir durum. Yani kayıp ve kazanç psikolojisini çok harekete geçiriyor. O yüzden de duygusal karar almalarına yol açıyor insanların. Ama aslında burada şunu bilmelisiniz. Bence bunu bilmeniz lazım. Sizin hisse sayınızda bir azalma olmuyor. Diyelim ki siz 6 tane hisse aldınız ve hisse başı fiyat, atıyorum, 100 dolar. 600 olarak bir hisse aldınız. Yani 6 tane. Eğer hisse başı fiyatta bir düşüm olursa hisse sayınız düşmüyor. Bunu bilmeniz çok önemli. Sizin sadece hisselerinizdeki hisse başı değer düşüyor. O yüzden duygusallığa kapılıp olabildiğince hızlı satmamaya çalışmanız lazım yatırım fonlarında. Şimdi bununla ilgili çok güzel bir hikayem var. Çok yakın bir arkadaşım Melanie, McGill'den Sri Lankalı bir arkadaşımın annesi Kanada'daki TD İngilizce adıyla bankasının eski yatırım bankacısı. Kendisi bu duygusal para psikolojisini çok iyi bilen biri. Bir hafta 2019 ya da 2020'ydi, Toronto'dan Montreal'e Melanie'yi ziyaret etmek için gelmişti. Ben de tanışıp bir kahve içmek isterim. Ekonomi okuyorum, heyecanlıyım. Hani bir yatırım bankacısıyla tanışacağım. Oturduk, ayarladık. Yatırımla ilgili çok güzel tavsiyeler verdi. Ve bunlardan bir tanesi de bu duygusallıkla alakalıydı. Duygusallığa kapılıp yatırdığınızdan daha az değeri düşen hisseyi satmama tavsiyesi verdi bana. Kendisi 2016 senesinde Kenya'da bir inşaat firmasına 6.000 dolarlık değerinde hisseler satın alıyor. Ve şirketin 2 sene sonra batma aşamasında olduğunu görüyorlar. İki arkadaşıyla satın alıyor bu arada bunu. Herkes tabii kendi parasını yatırıyor. Ve hisse 6.000 dolardan aldığı hisseler toplam değerde 900 dolara kadar düşüyor. Yani birlikte yatırım yaptığı çoğu arkadaşı tabii bunu görünce hisseden parasını çekip 5.000 üzerine zarara uğruyor. Ama dediğim gibi değişen tek şey hisse fiyatının değeri aslında. Yoksa aldığınız hisse sayısı koltuk gibi düşünün. Koltuk, yani sizin koltuğunuz hala sizin koltuğunuz. O yüzden hisse sayısında bir değişiklik olmuyor. Şimdi arkadaşımın annesi tam olarak bana onu söyledi. Diyor ki o parayı zaten gözden çıkarmıştım dedi. Bakalım nasıl ilerleyecek diye baktım dedi. Bilenleriniz vardır belki, şu an Doğu ve Güney Afrika'da çoğu şirket ya Çin tarafından ya da Hindistan tarafından yatırım sağlanıyor ya da satın alınıyor. Tam 6 sene sonra bu olaydan bu batma aşamasında olan inşaat firmasını Çin hükümeti destekli bir şirket satın alıyor. Ve toplam hisse değeri 12.000'in üstüne çıkıyor. Bunu görünce Melanie'nin annesi de parayı çekip 8 sene sonra 6.000 dolarlık sırf saf gelir, yani kar elde ediyor. Çok güzel bir hikaye bence. Yani duygusallığa kapılmamanın çok güzel bir örneği. Hatta şey dedi, yani o sırada bile biraz korkarak çektim dedi. Çünkü ama gene de çektim parayı dedi. Çünkü çektikten bir hafta sonra 18.000 doları yükseliyor o değer. Yani değermeyece bu kadar strese diyorsanız haklısınız, değmeyebilir. Hem zaten bence çok riskli bir hareket, yani tek bir şirkete yatırım yapılması. Ama onun yerine işte o yüzden yatırım fonlarından bahsediyoruz değil mi? Çeşitlendirilmiş bir hisse tercihi sunduğu için. O yüzden bir şirket düşerse, yani portföyünüz içerisindeki bir şirketin değeri düşerse yüzdelik olarak dağılım olduğu için en azından portföyünüzdeki başka bir şirket yüksek performansla toplam değeri dengeliyor olabilir. O yüzden aslında bu hikayeyi duygusallığa kapılmamanız adına anlattım ama kendisi bir yatırım fonuna değil, sadece direktman bir şirkete parasını ödemiş. Şimdi emlak yatırımına geçelim. Emlak yatırımı duygusal bağ kurabileceğiniz, böyle fiziksel, elle tutulur, duvarlarına şöyle bir dokunup hissedebileceğiniz bir yatırım seçeneği. O yüzden insanlar daha çok duygusal bir bağ kurabiliyor evleriyle, yatırım evleriyle, yalnız ilk evleri zaten yatırıma dahil değil. Piyasa değerini yatırım fonlarında olduğu gibi her dakika bakıp böyle yüreğinizin inip çıkmasına çok ihtiyaç duymayan bir yatırım türü. Yani piyasa değeri öyle çok hızlıca düşüp kalkıp markete göre değişebilecek bir para değil. O yüzden çok duygusal çöküntü de yaşatmayan şekillerde ilerliyor. Ama tabii faiz oranlarında gördüğünüz son birkaç ayda özellikle Kanada'da çok fazla arttı faiz oranları. O tabii ki de insanları duygusal bir çöküntüye götürdü. Şimdi son farklılığa geldik. Vergi oranı ve kazanç şekli. Yatırım fonları Kanada'da sadece elde ettiğiniz kazançtan %67'sini vergiye tabi tutabilir. Değer artışı şeklinde olur. Yani paranızı çekmediğiniz sürece nakit olarak böyle elinize para geçmez. Tabii dividend seçeneği de var. O zaman gerçekten elinize aylık bir para geçiyor olabilir. Onu da eğer geri yatırım yaparsanız sizin kazancınıza kazanç ekler. Emlak yatırımı ise %100'ü vergiye tabidir. Çünkü bir gelir elde edersiniz aldığınız kiradan ve o da vergiye tabi tutulur. Ama tabii ki değeri nakit değerinde direktman hesabınıza yatırılır. Yani kira direktman nakit olarak hesabınıza yatar. Ama dediğimiz gibi yatırım fonlarının sadece %67'si vergiye tabi, emlak yatırımı ise %100'ü. Şimdi bugünkü bölümün sonuna geldik. Umarım istediğiniz gibi finansal eğitim odaklı olmuştur. Yatırım fonlarını ve emlak piyasasının farkını biraz daha basitleştirilmiş şekilde açmaya çalıştım. Eğer Kanada'daki finansal okuryazarlığınız artsın istiyorsanız ücret talep etmeksizin eğitim amaçlı bir danışmanlık için bana hesabına ulaşabilirsiniz. Şu an sertifika aşamasındayım ama bu seansı ben ve mentorum sertifikalı bir danışman tarafından alabileceksiniz. Zengin Kanada hesabının bio linkinde görüşme linki var zaten. Bilmeyebiliriz değil mi? Ama öğrenmek ve bilgilenmek bizim elimizde. O yüzden bir sonraki finans hedefinize ulaşmak için en büyük tavsiyem bana ulaşın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.